Ayrım 11. Marta Sofya. Sayfa 139. 2. bölüm. 10. Akşam karanlığı çöküp güneşin saklandığını her gördüğümde bir gün daha kaybettiğimi biliyordum. Geri dönmeyecek bir zaman, hafızamda, anılarımda geçmişte kilitliyken kaçmasına izin verdiğim bir hazine. Geçmiş geçtikten sonra nereye gidiyor? Geri dönüp orada kalabilmek için nereye gittiğini bilmek istiyordum. Zodyak çizgisini hareket ettiren Kronos değil miydi? Bir keresinde yaşlı Aspasius'a sormuştum. Onu tanımlayan sabrıyla bazılarının bu çizgiyi Kronos'un hareket ettirdiğine inandığını, Platon gibi bazılarının da hareketteki sonsuzluktan başka bir şey olmadığını düşündüklerini söylemişti. Yıldızların hareketi zamanı yaratıyor olabilir mi? Diye sormuştum ona. Bana cevap vermemişti ve hala kendi kendime sorarım. Eğer birisi güneşi tutabilseydi, acaba zamanı da durdurabilir miydi? Fakat zaman nedir ki? Zaman, kayıtsız, amansız ve duyarsız geçen hayattır. Onu tutmaya çalışanın parmaklarının arasından kayıp giden su gibi özgürdür. Her şeyi saran, her şeyi bulan, en kalın duvarların çatlaklarından ve deliklerinden geçen rüzgar gibi vahşidir. Ne zamandan saklanacak ne de onun seni bulamayacağı bir yer vardır. Zaman bizim ölçümüzdür. Ne olmuş olduğumuzu, ne olduğumuzu bize söyleyip ne olacağımızı acımadan bize göstermiyor mu? Hafıza zamanın kardeşidir. Bahşettiği tatlı nektar olan unutmak da öyledir. Eşi ve çocukları olan saatler kaçınılmazdır. Zaman herkes için olduğundan tanrıların en adili Kronos'tur. Zaman herkes için geçer, akar, koşar, uçar ve durur. Geçmesini istediğinizde durur ve durmasını istediğinizde uçar. Öyleyse zaman sağırdır diyebiliriz ya da acımasız. Geri gelinmeyeceğini anlayınca çoğu insan küfreder. Bazıları yok sayar ve diğerleri ise hasretini çeker. 20 yıl nedir ki? Güneşin tutulma çizgisinde 20 kez dönmesi, şafağın pek çok sökmesi, bir sürü dolunay. 20 yılda birçok şey de olabilir hiçbir şeyde. Bir soluk kadar hızlı ya da sonsuz bir gece kadar yavaş geçebilir. Binlerce güzel hatıra barındırabilir veya onca pişmanlık içerdiği için unutulabilir. Mutlulukla yaşanmış da olabilir isteksizce de. 20 yıl birçok varlığa hayat vermiş, bir o kadarın ya da daha azınınkini de almıştır. Evrenin yaşını bilmiyorum ama 20 yılın onun için hiçbir şey olmadığını biliyorum. Basit bir ölümlü için uzun bir zaman, bir medeniyetin sonu, bir kültürün toprak altına gömülmesi, bazı tanrıların kaybolması için 20 sene yeterli bir zaman. Serapyum'un yıkılmasından sonra İmparator Theodosius 392 senesinde Hristiyan olmayan tüm kamusal ve özel ayinleri yasakladı. Bir sene sonra Olimpiyat oyunları da men edildi. Onu takip eden 2 senede çıkan 2 buyruk, paganlara karşı yeni zulümler teşvik ederken aralarında Atina'daki Eleusis Tapınağı'nın da bulunduğu birçok tapınağın yıkılması ve yakılmasına neden oldu. Bir sene sonrasında paganlık vatan hainliği olarak kabul edildi ve kalan az sayıdaki papaz ya da hapse atıldı ya da ölüme mahkum edildi. 2 sene sonra pagan kitapların okunması yasaklandı ve ertesi yıl Hristiyan mabedi olarak kullanılmayan tüm tapınakların yıkılması yeni bir fermanla emredildi. 2 sene daha geçtikten sonra paganlarla görüşmeyi sürdürenler aforoz edilmekle tehdit ediliyordu. Eski tanrılara inananlara kanun tarafından zulmediliyor ve mahkum ediliyorlardı. Halk tarafından keşfedilenler ise linç ediliyordu. Yıldızlara olacakları öngörmek için bakanlar ya da kehanette bulunmak için herhangi bir yöntem kullananlar ölüme mahkum ediliyordu. Eğer insanlar tanrılarını hatırlamaya cüret ederlerse heykellerin yok edilmesi ya da parçalanması emrediliyor ve tabii heykel bulundurmak ve ona tapınmak da cezalandırılıyordu. Böylece İskenderiye'de eski mezhepten olanların çoğu meşru dini kabul etti. Kabul etmeyenlerse ya inancını gizledi ya da kaçtı. Şehrin o dönem girdiği barış süreciyle imparatorlukta boy göstermekte olan olaylar zıtlık yaratıyordu. Theodosius 395 yılındaki ölümünden çok kısa bir süre önce imparatorluğu her oğluna bir parçası düşecek şekilde ekmeği ortadan böler gibi böldü. Honorius'a batıdaki, Arkadius'a ise doğudaki kısımlar düşmüştü. İskenderiye Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştu ve Anitocia, Jeruzalem ve Konstantinopolis'le birlikte Doğu Kilisesi'nin en büyük merkezlerinden birisiydi. Arkadius doğuyu koruyabildiğinden sükunetin tadını çıkarabiliyorduk. Ancak Batı İmparatorluğu sürekli istilalara maruz kalıyordu. Her sene Vandalların, Visigotların, Suabiyalıların ve Burgonyalıların orada kalabilmek niyetiyle sınırlarını geçtiklerinin haberleri gelirdi. Çoğu insan için Alaric'in Roma'yı alması çağın sonunun yaklaştığının işaretiydi. Bununla beraber imparatorluk gücünün müttefiki olan Hristiyanlık bunun gölgesinde gelişti ve istilacıların vaftiz olması ile kalıcılığını garantileyerek sınırların çok ötesine yayıldı. Bana gelince 20 yıllık hayatımda anlatmaya değecek bir şey olmamasına rağmen size daha önce başıma gelen, bunca zaman süren ve daha da sürecek olan bir değişimi anlatmam lazım. Bunun için de Serapyum'un yıkılmasından önceki haftalara dönmem gerekecek. Özgür bir adam olarak geçirdim ilk günler, içinde kaybolduğum bir labirent gibiydi. Tüm gün karanlıktan dolayı geceye dönüşen günler boyunca amaçsızca dolaşıyordum. İçimde onca hasret uyandıran, onca fantezi besleyen özgürlük, nasıl doldurulacağını bilmediğim büyük bir boşluk yarattı. Yalnızlık beni boğuyor, korku beni ele geçiriyor, ruhum kayboluyor, kalbim paramparça oluyordu ve geçmişi düşleyen zihnim karanlık bir ufukta kilitli kalmıştı. Yalnızdım. Hayatımda ilk kez yalnızdım ve bana ne yapacağımı söyleyecek hiç kimse yoktu. Birlikte vakit geçirecek, bana yol gösterecek, varlığıma ihtiyaç duyacak hiç kimse yoktu. Hiç kimse. Özgür olmayı bilmediğimi anladım. Özgürlüğümle ne yapacağımı bilmiyordum. Emir alarak, insanları tatmin ederek, başkaları üzerine kurulmuş kocaman bir hayat. Şimdi amacım neydi? Hiçbir şey. Ne arzuluyordum? Hipatya'yı. Fakat o artık yoktu. Benim için o artık ızdırap dolu bir hatıra, boş bir hayal olarak geçmişte kalmıştı. Artık onu düşleyemiyordum. Hiç umudum yoktu. Amaçsız bir gezgin, hiçliğin içinde kaybolmuş bir adam, donuk bir gecede denizin ortasında duran bir gemiydim. Bunca perişanlığın ortasında Aristoteles'in sözleri kafamda Hipatya'nın sesiyle yankılanıyordu. Doğanın kendisi böyle buyurmaktadır. Çünkü özgür insanların vücut yapısı kölelerinkinden farklıdır. Belki de lanet olası filozof haklıydı ve ben köle olmak için doğmuştum, özgürlük için yaratılmamıştım. Ona ve hayata öfkeli, şaşkın, boş, bıkkın ve umutsuzdum. Benim için özgürlük buydu. Yalnızlık, ızdırap, terk edilmişlik ve perişanlık. Bir emir, bir buyruk, bir ses, lütfen bir ses. Acıdan sarhoş olmuş, yakınarak yalvarıyordum. Günler ve geceler boyunca ağladım. Geçmişi silip, geri dönmek, tekrar köle olmak istiyordum. Hipatya'ya dönecek ve affını dileyecek cesaretim yoktu. Ve özgürlüğümü de sevmiyordum. Özgürlüğümden nefret ediyordum. Hayatımda ilk defa, zaman bana aitti fakat onunla ne yapacağımı bilmiyordum. Dakikaların birbirinin ardından geçtiğini görüyordum ve sonun gelmesi için dua ediyordum. Bu boşluğun içinde kalmaktansa ölmeyi tercih ediyordum fakat bazen ölüydüm. Zaten hayattan vazgeçmiştim. Sonra onun geçtiğini gördüm. Karanlık ufkumda beliren bir ışıktı. Korkunç geçen bir geceden sonra beni ölümden kurtaran korkaklığımdı ve şafakla birlikte parabolani Ammonius belirdi. Adamlarıyla birlikte sahile doğru inmiş, ateş yakmaya hazırlanıyordu. Çok uzaklarında olmadığımdan beni görmemeleri için saklanmaya karar verdim. Gecenin gizli, lanetli, suçlu yaratıkları gibi oturdum. Kayaların arasına gizlenerek onları orada kaldıkları süre boyunca izledim. Sakin ve mutlu görünüyorlardı ve her şeyden öte birlikteydiler. Birbirlerine sahiptiler, bir grupları ve yapacak bir sürü işleri vardı. Sonra gittiler ve ben düşüncelere daldım. Ammonius'la tanıştığım günü hatırladım. Theo'nun ekmeğini paylaştırdığım an aklıma gelince ruhuma bir hayat kıvılcımı sıçradı. O insanların suratlarındaki ızdırabın dinmesi. Aklıma Ammonius'un söyledikleri geldi. Tam bir parabolaniye benzedin. Tam bir parabolaniye benzedin demişti bana. Belki de bu çemberde bana bir yer vardı. Parabolaniler özgürdü ve özgür olmalarına rağmen hizmet etmeyi seçmişlerdi. Ben başka bir şey yapmayı bilmiyordum ve tekrar bir gruba ait olma arzusuyla. Günlerdir beni boğan duyumsamazlığın birleşmesi beni Ammonius'u aramaya teşvik etmişti. Ammonius'u bana önceden göstermiş olduğu St. Alexander Kilisesi'nde buldum. Beni görünce yüzünde bir gülümseme belirdi ve benimkinde de belirdiğini söylemeliyim. Seçtiği yoldan çok emin, belli bir istikameti ve çok güçlü bir arzusu olan, içimde kendinden birisini gören bir adam bulmuştum. "Köle Davus!" diye bağırdı beni görünce. "Bunca zamandır nerelerdeydin?" Müzenin yıkıldığı günden beri beni görmemişti ve ben de ona veda etmeden gitmiştim. Gözlerine bakmadan hissizce cevap verdim. "Artık bir köle değilim." deyip ekledim ve kayboldum. Kayboldun ve efendim seni buldu, dedi sevinçle. Gözlerimin içine bakıyordu, ne kadar kaybolmuş olduğumu ve kalbimde ne kadar büyük bir boşluk oluştuğunu görebildiğini biliyordum. Şefkatli bir eda ve anladığını belirten bir ifadeyle elini omzuma koyarak bana sordu. Bizimle kalmak ister misin? Bir an bile tereddüt etmeden. Evet, dedim. Cevabımın katiyeti kuşkuya yer bırakmadığından Ammonius'un da kuşkusu yoktu. Hoş geldin, diye bağırdı bir yandan bana sarılmak için kollarını açarak. Sarıldıktan sonra gözyaşlarını boğulmak üzereydim fakat kendimi tuttum. Aynı anda çok büyük bir rahatlama hissetmiştim. İçimdeki bir şey kurtulmuştu, özgürlükten kurtulmuştu. Ammonius daha fazla soru sormadı ve arkadaşlarının yanına giderek beni geleceğin Parabolanis olarak tanıştırdı. Geleceğin Parabolanis'iydim. Çünkü önce vaftiz olmam gerekiyordu ve olana kadar onlardan biri değildim. İlk yaptığım şey az miktardaki paramı cemiyete vermek oldu. Üstüme giydiğim ve yanıma aldığım tünikten ve bir çift sandaletten başka hiçbir varlığım yoktu. Akıl hocası olarak Ammonius oluşumumdan ve dönüşümümden sorumluydu. Grubun bir parçası olma arzusunu gösterdiğim ertesi günü Ammonius'la yaptığımız sohbette ona geçmişimden bahsettim. Bunu ilk ve son yapışım olacaktı. Davus, neden Parabolani olmak istiyorsun? Bu sorusu beni şaşırtmıştı ancak sormakta çok haklıydı. Ona ne anlatabilirdim? Bir kadının kalbimi parçaladığını mı? Bu kadının benim efendim olduğunu mu? Delirip ona saldırdığımı, onun da beni affettiğini mi? Özgür olduğumu ve gidecek hiçbir yerim olmadığını mı? Bilmiyorum, diye yanıtladım. İnsanların yüzündeki umutsuzluğu ve kederi okumaya çok alışıktı. Cevabım onu tatmin etmedi. Davus, diye ısrar etti. Arkadaşım, kardeşim olacaksın. Bu yüzden samimi ol. Yalan günahtır ve korkakların sığınağıdır. Sen Alexander Kilisesi'nin içindeydik. Diğer arkadaşları ihtiyacı olanlar için hazırladıkları yemeği dağıtırken kimseyi rahatsız etmemek için Ammonius ve ben bir köşede yere oturmuştuk. Bana anlattığına göre Parabolaniliğe hazırlanmak öncelikle çok sayıda sohbet ve tefekkür gerektiriyordu. Hayatın tümüyle ilgili bir karardı ve vazgeçeceğim şeyden vazgeçmek kolay değildi. Fakat benim hiçbir şeyden vazgeçmediğimi, zaten özgür doğmadığımı bilmiyordu. Bir müddet dediklerini düşündüm, yalan söylemek istemiyordum fakat Hipatya'dan da bahsetmek istemiyordum. Gerçeklerin bir kısmını gizleyerek dürüst olmaya çalıştım. Bildiğin gibi ben bir köleydim fakat köle olarak doğduğumu bilmiyordum. Hayata dair başkalarına hizmet etmek dışında bir şey bilmiyorum. Verdiğim cevabı bir müddet düşündüm ve sonra Ammonius konuşmaya başladı. Özgür olmana rağmen hizmet etmeyi seçtiğinden kutlu bir insansın. Parabolani olmak sadece hizmet etmek anlamına gelmez kardeşim. Tanrı'ya hizmet anlamına gelir. Tanrı'ya inanıyor musun? Ammonius, dedim verdiğim cevap üzerine düşündükten sonra. Sen bana nasıl dua edileceğini gösterdin ve bunu ne zaman yaptıysam hep bana cevap verdi. En kaybolduğum zamanda bir işaret istedim ve sen karşıma çıktın. Öyleyse bu Tanrı'nın bir lütfu ve bunun arasına girecek değilim, dedi gülümseyerek ve bu konu üzerinde uzlaşmaya vararak. Bu ve sonraki sohbetlerimizde inançlarımız hakkında Parabolani ve Hristiyan olmanın ne anlama geldiği konusunda konuşmaya devam ettik. Bildiğin gibi asıl amacımız Tanrı'ya hizmet etmek ve bunu biz kilisede en muhtaç durumdakiler hizmet ederek yapıyoruz. Theophilus bizim piskoposumuzdur. Otoritesi şehirdeki tüm keşişlerin üstündedir, anlıyor musun? Şehirdeki tüm keşişlerin üstündedir. Piskoposun bütün taleplerine ve emirlerine hemen itaat ederiz. Bunu zaten yaptığımdan dediklerini sessizce onayladım. Ammonius ekledi. Tanrı'nın kelamını kendin yorumlarken dikkat etmelisin. Kilisenin itikatlarına karşı gelenlerden ve yaptıkları hatalardan kurtulması kolay olmadı. Piskoposumuz sırf paganlarla değil, aynı zamanda içerideki düşmanlarla da savaşmak zorunda kaldı. Bu yüzden dinlediklerini yorumlamaktan kaçınmalısın ve sadece Tanrı'nın sevgili İncil'inin doğru yorumunu kabul edeceksin. Theophilus'unkini, serbest düşünürler kilisemizin bütünlüğüne muazzam zarar verdiler, anladın mı? Tartışmadan yine onayladım. Bu cemaatin bir parçası olmayı o kadar arzuluyordum ki benden istediklerinin ne anlama geldiğini bile düşünmedim. Ammonius kendi adıma düşünmememi emrediyordu. Hipatya'dan öğrendiklerimden ne kadar da farklıydı. Bu sohbet, Nikaya, İznik konsili ve onda yapılan düzenlemelerin önemiyle sonlandı. Ammonius'tan aynı zamanda homisios teriminin tartışılmazlığını, yani oğul ile babanın aynı öze sahip olduğunun su götürmezliğini öğrendim. Beni Aryan tehlikesi hakkında uyardı. Neredeyse tamamen temizlenmiş olmalarına rağmen İskenderiye'de Arius'un oldukça fazla takipçisi etrafta dolanıyordu. Tetikte olmak gerekiyordu. Sonraki toplantılarımızda Ammonius tüm Hristiyan dualarını ve gizemlerini öğrenmemi sağladı. Zamanında gökyüzü modellerini öğrendiğim hızla bu yeni inancı ve dogmalarını öğrendim. Ammonius'un gölgesi gibi parabolanilerin günlük işlerine katılıyordum. Gündüzleri ve akşamları dua ediyor, oruç tutuyor ve haftada iki kez komünyona katılıyordum. Zamanın geri kalanını hizmet etmeye adıyorduk. Sen Aleksandr'a gelişimden bir ay sonra çok güzel güneşli bir gün doğdu. O gün sadece sabah değil, öğlene kadar geçen tüm zamanı dua ederek geçirdim. Vaftiz olma vaktim gelmişti. Suyla temasımdan sonra kıyafetlerimden, onlarla birlikte geçmişimden, anılarımdan, hayallerimden ve umutlarımdan kurtuldum. Öğrenilenler unutuldu ve bilhassa Hipatia'ya olan aşk toprağa gömüldü. Uzun seneler kıyafetim olacak şeyleri giydim. Kolları olmayan kaba siyah bir tünik, aynı renkte kapüşonlu siyah bir pelerin, deriden bir kemer ve bir çift sandalet. Arkadaşım ve o andan itibaren kardeşim olan Ammonius bana hediye olarak tahtadan ufak bir haç oymuştu. Büyük bir kucaklamayla beni cemaate kabul etti. O gün yeni bir Davus doğmuştu. Parabolani Davus. Bir cemaatin parçası, bir kardeş, Tanrı'nın ve Piskopos'un hizmetkarı ve Ammonius'un yol gösterdiği sadık bir koyun. Kuşkulara ve sorulara yer yoktu. Sadece itaat ve katiyet vardı. O gün özgürlüğün hasretiyle geçen onca seneden sonra özgürlüğümden vazgeçtim. Böylece sırf Hristiyan değil, aynı zamanda parabolani olmuştum. 20 sene boyunca kendimi Ammonius'un yanında hizmet etmeye adadım. İmparatorun eski mezhepleri yasaklayan ve piskoposun pagan karşıtı eylemlerini destekleyen buyruğu, şehirde bir barış döneminin başlamasını ve inancımızın yayılmasını teşvik etti. Parabolani olarak 20 sene boyunca emeğimizi, hastaların bakımına, hastanelerin idamesini, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle şehrin dışına sürülenlerin yardımına ve inançlı olarak ölüp cenaze töreni için imkanı olmayanları gömmeye odakladık. Piskoposumuz Theophilus, bu 20 sene boyunca kendini şehirde Hristiyanlığın temellerini oturtmaya odakladı. Elindeki tüm kaynakları yeni kiliselerin, bakım evlerinin ve hastanelerin yapımına kullandı ve yavaş yavaş şehri doldurmaya başladılar. Şehrin bazı kısımlarının yakılıp yıkılmasını gerektirdi. Diğer yandan pagan muhaliflerini yendikten sonra savaşçı ruhu onunla aynı inancı paylaşanlarla karşıt olmaya başladı. Roma'dakinden sonra Konstantinopolis Başpiskoposluğunun tanınması ve bu şehrin ikinci Hristiyan başkenti ilan edilmesi, İskenderiye ve Antiochia piskoposlarının hakimiyetine kısıtlama getirdi. Theophilus'un Konstantinopolis'e karşı beslemeye başladığı derin düşmanlık, İmparator Arkadius tarafından Antiochialı bir diakoz olan Ioannes Chrysostomus'u yeni merkezin piskoposu olarak takdis etmesini emretmesiyle daha da derinleşti. Yeni piskoposa karşı duyduğu antipati, Nitriyalı bazı keşişlerin Theophilus'a yönelttiği suçlamalara karşın hesap vermesi için başkentte kilise meclisini toplamasıyla hiddete dönüştü. Theophilus sadece Ioannes Chrysostomus'u otoritesine boyun eğmeyi reddetmekle kalmayıp ona karşıt olan çok sayıda destekçiyi de topladı. İntikam olarak derhal yeni bir kilise meclisi toplayıp hakkında yalan suçlamalarda bulunarak Chrysostomos'un görevden alınmasını sağladı. Piskoposumuzun meslektaşlarıyla çatıştığı haberleri biz parabolanilere, Tanrı'nın en sevdiği kuluna karşı sürekli yapılan hakaretler gibi geliyordu. Tartışmaların ve suçlamaların içeriğini bilmediğimizi, haberlerin bize çarpıtılarak ve gerektiği şekilde değiştirilerek geldiğini söylemeye gerek yok. Bununla birlikte Theophilus'un diğer başpiskoposların temsilcileriyle ettiği kavgalar bize uzun bir dönem sükunet sağladı. O seneler parabolani olarak görevimi bulduğum, Hipatia'yı unuttuğum ya da unuttuğuma inanmak istediğim barış dolu senelerdi. Onu 20 sene boyunca hatırlamadım. Fakat Tanrı ya da kader tarafından yollarımızın tekrar kesişeceği kararlaştırılmıştı. Şu an kendinize bunca zamandır Hipatia'ya ne olduğunu soruyorsunuzdur. Onu tekrar görmeye gittiğim ana kadar Hipatia hakkında hiçbir şey bilmediğimi size söylemeliyim. Fakat bunu size ayrıntılarıyla anlatacağım. Tanrı'nın lütfu sayesinde seneler sonra ölümüne kısa bir süre kalmış olan yaşlı Aspasius'la tekrar karşılaştık ve hafızasıyla sabrı sayesinde yanında olamamama rağmen hayatın parçalarını bu sayfalarda yeniden birleştirebileceğim. 419 senesinde şehrin bakım hanelerinden birinde yaşlı köleyi işler acısı bir durumda buldum. Benim öğretmenim, akıl hocam olan Aspasius'u yaşlılık ve açlık tamamen tüketmişti. Her zaman yaptığım gibi orada bulunan yaşlılara yiyecek götürmeye, genel bakımlarını ve temizliklerini kendi başlarına yapamayanlara yardım etmeye gitmiştim. Giren ve çıkanları dikkatlice not edip böylece dağıtılacak yiyecek miktarını hesaplayan bakım evinin sorumlusuyla konuştuktan sonra her zaman en kötü durumda olan yeni gelenleri görmeye gittim. Bazıları kendi geliyor, bazıları da onları sokakta dilencilik yaparken ya da açlıktan bayılmış bir halde bulan yardımseverler tarafından getiriliyordu. O gün baygın düşenler arasında Aspasius'u görünce hayrete düştüm. Nemli kamıştan yapılmış bir yer yatağında öylece yatıyordu. Yüzündeki ifadeden uzun süredir tek lokma yemediğini anlayabiliyordum. Kuru dudakları su kaybettiğini, ayaklarında ve ellerindeki yaralar ise dışarıda, soğukta birçok gece geçirdiğini gösteriyordu. Yırtık, kirli ve yıpranmış tüniğini uzun yıllar boyunca giydiği belliydi. Ayakları çıplaktı, hırsızların bu denli çaresizlerden çaldıkları pek olmazdı. Onu görür görmez ismiyle çağırıp yanına çömeldim. ''Bunu tanıyor musun?'' diye sordu yeni gelenlerin yanlarına giderken bana eşlik eden oranın sorumlusu. ''Evet'' diye cevap verdim. ''Öyleyse Hristiyan olup olmadığını da biliyorsundur'' dedi. Bakımhanenin normlarını bildiğimden eğer bu soruya olumsuz bir yanıt verecek olsam Aspasius hemen atılmakla kalmayacak, aynı zamanda adalete bildirilecekti. Bunca seneden sonra eski akıl hocamın hayatının sonlarında hangi inanca mensup olduğunu bilmiyordum ve önemi de yoktu. Aspasius her zaman iyi bir insan olmuştu ve ben de onunla ilgilenecektim. Sorumluya bakarak yalan söyledim. O Hristiyan dedim ve ekledim. Onunla ben ilgileneceğim. Söylediklerimi fazla kulak asmadan onayladı ve onunla yeni gelenleri yoklamaya devam ettik. Bitirdiğimizde Aspasius'un yanına döndüm. Bilinci hala yerinde olmadığından bir lokma yemek yiyemiyordu. Özel ilgiye ihtiyacı vardı ve eğer bunları ben karşılayacak olsaydım, diğer bakım evi sakinleri şüphelenecek ve kıskanacaklardı. Kalkıp ihtiyacı olan herkese ilgi gösterdim ve sonra yaşlı köleye bakabileceğim bir yer aramaya koyuldum. Eviyle ilgilenmesine yardım ettiğim yaşlı bir dul tanıyordum. Adı Maria olan bu kadın alçak gönüllü ve el işlerinde çok yetenekliydi. Pazardaki küçük bir tezgahta kendi işlediği bezler, tünikler ve masa örtüleri satarak geçimini sağlıyordu. Uzun zamandır duldu ve ona yardım edebilecek ne çocukları ne de akrabaları vardı. Birçok kez hastalandığında onunla ilgilenmiş ve pazardaki tezgahına bakmıştım. Eğer bir gün yardıma ihtiyacım olursa çekinmeden ona gelebileceğimi söylerdi. Ben de öyle yaptım. Onunla konuşmaya gittim ve barakasında Aspasius'e ayırabileceği bir yer istedim. Hiç itiraz etmeden kabul etti. Bakım evine ihtiyarı aramaya gittim ve onu yüklenerek yaşlı kadın evine götürdüm. Kuru kamışlar buldum ve Maria'nın yardımıyla ortalığı temizleyerek hazır ettik. Aspasius'un halini gören Maria, onun için kocasına ait eski ve yamalı fakat en azından temiz bir tünik verdi. Ayrıca bana sıcak suyla dolu bir kap ve biraz sabun da getirdi. Kadın mutfağa gidince bilinci kapalı olan ihtiyarı yıkayıp Maria'nın verdiği tüniği giydirdim. Kuru kamışların üzerine yatırdım ve eski bir battaniye ile örttüm. Bir müddet sonra Maria elinde bir tas ballı sıcak sütle geldi ve birlikte ihtiyara yavaşça içirdik. Maria ve benim ilgimizle Aspasius yavaş yavaş bilincini ve gücünü yeniden kazanmaya başladı. Uyandığında beni hemen hatırladı ve anılar kafasında uçuşmaya başladı. Gözleri yaşla doldu. Davus, efendime, eğer bir bilsen, Hipatia, dinlenmeye ihtiyacı olduğundan onu susturdum. Bana söylemek istediği şeyi zaten biliyordum. Bilmediğim ve anlatmasını istediğim şey benim yanında bulunmadığım sırada hayatında olup bitenlerdi. Gücünü toparlayıp konuşacak hale gelince Hipatia'nın hayatındaki kaçırdığım parçaları benim için tekrar birleştirdi. Günler boyunca sonsuz sabırla ayrıntılar gerektiren tüm sorularımı cevapladı. Bu hikayenin içeriğiyle aydınlanan her şeyi ona borçluyum. Sizler de ona borçlusunuz. Aspasius sayesinde Theo'nun öldüğünü ve bu 20 yıl boyunca Hipatia'nın evde ders vermeye devam ettiğini öğrendim. Theophilus'un paganlara karşı başlattığı savaş hiçbir zaman bu inancın gerektirdiklerini uygulamayan Hipatia'yı etkilememişti. Ayrıca Hipatia'nın sınıfında Hristiyanların olduğunu herkes biliyordu. Hiç evlenmemiş ve hiçbir adama karşı ilgi duymamış, erdemi ve bilgeliği sayesinde piskoposun saygısını kazanmıştı. Böylece Hipatya şehrin elitleri arasında öylesine ünlenmişti ki Theophilus da dahil olmak üzere yetkililer arasında önemli bir nüfusa sahip olmuştu. Bu seneler boyunca Hipatya sadece imparatorlukta en seçkin gençlerin eğitimine katkıda bulunmakla kalmamış, vaktinin çoğunu ondan önce gelenlerin çalışmalarını incelemeye, genişletmeye ve yaymaya adamıştı. Müzenin yok oluşu, Hipatya'yı ona miras kalan bilginin saklanması ve nakledilmesinde önemli olduğunu düşündüğü eserleri düzenlemek için saatler harcamasına teşvik etti. Öklid'in elementler yapıtı üzerine babasının yazdığı tefsiri gözden geçirdi ve Ptolemy'nin eserine dayanan yeni astronomik kuralları yazdı. Apollonios'un Konikler adlı eserine ve Diophantos'un Aritmetik adlı kitaplarının ilk altısına tefsirler yazdı. İnançlarını yansıtan bilgiye adanmışlığı ve hayatıyla Hipatya o günlerde İskenderiye'de gelmiş geçmiş en bilge ve en erdemli insan olarak tanınıyordu.